Ayrım 15, sayfa 141. Dağlara doğru tırmanırken Katya yüzünü güneşe doğru kaldırmış, derin soluklar alıyordu. Gözleri yarı kapalıydı. Polise yanı başında gepgergin oturuyordu. Kendi rahat bırakmayı reddeder hali vardı. Çevredeki alana beğenmez ve güvenmez bakışlarla bakıyordu. Bu hamdoğa kendisine zorla kabul ettirilmeye çalışıyormuş gibi. ''Nereye gitmekte olduğumuzu sorabilir miyim?'' Alosa diye karşılık verdi. Orası küçük bir tarım kasabası. Pek mütevazi. Tipik bir Bask toplumu. Tevazuun Bask nitelikleri arasında yer aldığını daha önce pek fark etmemiştim. Diyerek tembel bakışlarını bana çevirdi. Tevazu sahibi olmak için her nedenleri var tabii. Peki bu mütevazi Bask tarım kasabası ne kadar uzakta? Kuş uçuşu olarak 9-10 kilometre kadar. Peki o kuş bu arabanın arkasına konarak bu eğri büğrü yoldan gitmeyi seçerse ne kadar? Yaklaşık ilk katı kadar herhalde. Tahmini tabii. Anlıyorum. 20 kilometrelik doğal güzellik her yandan bize saldırıp duracak. Ne harika. Katya gülüp bize döndü. Umudunu kesme Paul. Yolculuğumuza ara verip enfes bir piknik yapacağız. Ah evet, hay Allah, piknik. Nasıl unutabilirim pikniği? Bu doğal zevklerin sonu yok mudur acaba? Kendimi bu yoğun zevkler salgınından korumam şart. Yoksa duygularım körelir. Bu eşsiz pikniğimiz için uygun bir yerde seçtin mi? Elbette ki hayır. Bu bir serüven Paul. İnsan serüvenleri önceden planlayamaz. En güzel yeri buluncaya kadar yolumuza devam ederiz. Oraya varınca dururuz. Anlıyorum. Peki nasıl tanıyacağız bu kusursuz yeri? Durduğumuz yere gelince anlarsın. Paul bana dönüp gözlerini birkaç kere kırpıştırdı. Babasının şaşırdığı zamanlardaki yüz ifadesini taklit etti. Ben omuzlarımı kaldırdım. Bence çok mantıklı, dedim. Hı, ben bu işte bir komplo seziyorum. Pekala sevgili kız kardeşim. Serüven tanımını kabul ediyorum. Ama umarım bu anlattığın kusursuz yer çabuk ortaya çıkar. Şölen ne kadar çabuk başlarsa o kadar çabuk biter. Benim inancıma göre yapılmaya layık olan her şey çabucak yapılmaya da layıktır. İnsanın yaşamında uygulayacak bir takım ilkeleri olmalı. Güldüm. Hadi hadi Paul. Kendini rahat bırak da doğanın şu güzellikleri içine dolsun. Evrenle birleşmeye çalış. Paul bu düşüncenin etkisiyle ürperdi. İnsanla doğayı birbirinden ayırmak Tanrı'nın kararı, dedi. İşte bu yüzden de 8. gün gelince pencereler, kapılar, panjurlar ve perdeler olsun demiş. Ve dedikleri olmuş. Tanrı bu yaptıklarına bakmış ve beğenmiş. Bu konuşmaları kağıda geçirirken o günün yüzeysel mizahıyla yetersiz dostluk havasını yeniden yaratmaya boşuna uğraşıyorum. Sözlerimiz bir neşe yaratmaya yönelikti ama tüm espriler zayıf ve zorlamaydı. Her birimiz bu geziyi diğerleri için zevkli bir hale getirmeye çalışırken aslında zihinlerimiz gamlı ve hüzünlü şeylerle doluydu. Amacımız cömert ve iyi niyetliyken uygulamamız acınacak kadar zayıf ve beceriksizceydi. Yolumuz kıvrılarak akan Gavi de Sali boyunca devam etti. Suyu kah tekerlerimizin yanında pırıl pırıl görüyor, kah ona bir tarlanın gerisinden bakıyorduk. Sonunda bir köşeye dönüp aşağımızda nehrin iki kola ayrıldığı yeri görünce Katya piknik için en uygun yere geldiğimize karar verdi. Bay Trevil grup başı sorumluluğunu yüklendi. Yiyeceklerin arabadan indirilip yerleştirilmesine nezaret etti. Komutları hep işlerin yapılıp bitmesinden bir saniye sonra veriyordu. Önerilerine ise kimsenin uyduğu yoktu. Sonunda her işin kendi talimatına göre yapıldığını görüp emin olunca ellerini ovuşturdu. Karnının çok aç olduğunu belirtti. Ekmeğini taştan sökmeye göze alamayanların her zaman açlıktan ölmeye mahkum olduğuna dair bir de vecize savurdu. Yemeğe başlayınca pek az yedi. İki de bir kendi düşüncelerine dalıp gidiyordu. Yere yaydığımız çarşafın üzerinde pek rahatsız oturmakta olduğu belliydi. Çevresine görmeyen gözlerle bakıp durmaktaydı. Her şeyi bu kadar güzel organize etmiş olmakla o da katkıda bulunuyordu güzel bir ortam yaratma çabalarına. Paul bizi eğlendirmek için yine komik şikayetçi rolünü sürdürdü. Çevredeki her şeye acı acı bakıyor, eleştiriyordu. Peyzajları, tabloları aktarmanın esas amacı insanı doğa güzelliklerini verirken onları çirkin gerçekten uzak tutmaya yönelik diyordu. Üstelik en önemlisi Katya tuzu getirmeyi unutmuştu. Çarşafın üzeri piknik artıklarıyla dolmuştu. Orada bir 10-15 dakika kadar nispeten sessizlik içinde oturduk. Katya dirseklerine dayanıp sırt üstü uzanmış, gözlerini kapamış, güneşin ve rüzgarın yüzünde oynaşmasına izin veriyordu. Bay Treville kendi derin düşüncelerine dalmıştı. Paul tam anlamıyla sırt üstü serilmiş yatmaktaydı. Şapkasını yüzüne kapatmış, nedense onu seçip musallat olan tek sinekten korunmaya çalışıyordu. Ben ise Paul'e söylemek istediklerimin provasına dalmıştım. Katya ayağa kalktı, su kıyısına gidip yaban çiçekleri toplamaya yöneldi. Paul uykulu bir sesle bunu yapmaktansa başına yıldırım düşmesini tercih edeceğini ifade etti. Ben ayağa kalkamayacak kadar tembelleştiğimi söyledim. Bu durumda çaresiz Bay Treville ayağa kalktı. Katya'nın peşi sıra ilerledi. Bir yandan kızına bugün zehirli diye bilinen birçok yaban çiçeğinin orta çağda ilaç yapımında kullanıldığını anlatıyordu. Hatta birinin aşa göre uzaklaşıp gittiler. Katya zarif adımlarla upuzun otların arasında ilerliyor, yürürken beyaz elbisesi rüzgarda uçup duruyordu. Babası da durmadan konuşarak arkasından gitmekteydi. Kıyıdaki ağaçların ardından gözden kaybolanına kadar arkalarından baktım. Poli alçak sesle, ''Doğayı öyle çok seviyor ki'' dedim. Hayatı kucaklayışına ve basit şeylerden zevk alışına hayranlık duyuyor, hatta imreniyorum. ''Hı hı'' diye homurdandı o şapkasının altından. Mutluluğu, özgürlük ve sevgi gibi çok basit şeylerde bulabilecek biri olduğu halde bu hakkın ondan esirgenmesi, çevresinin karanlıklarla ve korkularla sarılmış olması çok yazık. Paul bilerek sessiz kaldı. ''Seninle bir konuyu konuşabilir miyim Paul?'' ''Mutlaka konuşman şartsa'' diye mırıldandı. Paris'te başlarına gelen acı olayın Sally'e kaçmalarına nasıl yol açtığını artık öğrenmiş olduğumu mümkün olduğu kadar yumuşak şekilde anlattım. Sonra dedikodulardan kaçmaya olanak bulmadığı, sözleri nasılsa her yere yetişip onları izleyeceği, bu uğurda hayatlarının boş boşuna ziyan olacağı yolundaki kendi kuramımı açıkladım. Sözlerimiz sonuna kadar dinledi. Bir süre sessiz kaldı. Hazır şapkayı yüzünden çekmediği için ifadesini göremiyordum. İçine derin bir soluk çekti. ''Monjan, ne can sıkıcı biri kesildin sen. Durmadan geçmişimizi kurcalıyor, istenmeyen değersiz öğütler verip duruyorsun.'' dedi. ''Geçmişinizi kurcalamıyorum. Verdiğim öğütlerin de değersiz olduğu kanısında değilim. Hiç değilse Katya açısından değersiz değil.'' Şapkayı yüzünden çekti. Gözlerini açıp bana baktı. Yüzünde yorgun bir ifade vardı. Sanki benim düzeyime inmek için çaba harcıyormuş gibiydi. Sen az şey bilen insanın tehlikeli görüş açısından bakarak yargıya varıyorsun. Yeterince veri yok elinde. Bilmiyorsun. Sana biraz daha bilgi vereceğim. Gerçekleri öğrenmek senin için hoş bir tecrübe olmayacak ama artık biraz tatsızlıkla yüz yüze gelmeyi kendin hak ettin. Önce söyle bana. Paris'te ne oldu sence? Ne mi oldu? Herhalde olay tıpkı babanın anlattığı gibi yer almıştır. Hırsız sandığı genç adamı kaza sonucu vurmuştur. Paul gözlerini benim yüzüme dikti. Bakışları bomboş, ifadesizdi. Peki ya ateş edici kaza değilse? Kaza değilse mi? Ya babam o gencin hırsız olmadığını çok iyi biliyorduysa? Anlamıyorum. Öyle mi? Oysa sen her şeyi anlarsın sanmıştım. Gözlerini yumdu. Ama aynı tembel sesle konuşmaya devam etti. Dur sana bir hikaye anlatayım. 2 yıl kadar önce bir gece Paris'teki evimize döndüm. Evin arkasında çevresi kapalı bir bahçe vardı. Kimseyi rahatsız etmemek için ve tabii aynı zamanda eve çok geç dönmüş olduğumu da saklamak için içeriye bahçe kapısından girdim. Patika boyunca ilerledim. Biraz içkiliydim. Ayağım birkaç aydan beri Katya'ya kur yapan gencin yerde yatan gövdesine takıldı. Vurulmuştu Monja, ölmüştü. Kurşun tam kalbine girmişti. Durumu gözünün önüne getirebiliyor musun? Cevap veremedim. Tahmin edebileceğin gibi hemen ayıldım. Sarhoşluğumdan eser kalmadı. Onu babamın öldürmüş olduğunu bir anda anladım. Nedenini açıklayamam ama kesinlikle emindim. Bu gençten hiç hoşlanmadığını birkaç kere belirtmişti. Kafasız biri bu diyordu. Katya'ya layık değil diyordu. Bu tür sözlerde hep söylediği. Ama babanın böyle bir şeyi asla... O çok sakin ve yumuşak huylu bir insan. Aklı biraz karışık ama yine de... Paul gözlerini açtı. Bir dirseğine dayanıp doğruldu. Yüzüme bakarak konuştu. Benim babam delidir Monja. Bunu önemsiz bir şeymiş gibi söyleyişi birden kanımı dondurdu. Bizim kanımızda var bu. Büyük dedem tımarhanede ölmüş. Büyük amcalarımdan biri ömrü boyunca evinin bir bölümünde eve kapalı yaşamış. Ona iki kız kardeşi gizlice bakmışlar. İkisi de hiç evlenmemiş. Kuzenlerimizden biri kendini trenin önüne atarak intihar etti. Görünüşe göre hastalığı ailede erkekler taşıyor. Bu nedenle ben hiçbir zaman evlenmemeliyim. Asla çocuk sahibi olmamalıyım. Babam her zaman münzevi bir tipmiş. Bugünkü hayatla uğraşmaktansa geçmiş yüzyıllarda yaşamayı tercih edermiş. Annemi gördüğünde öyle aşık olmuş ki dostları annemi uyarmış. Bu yoğunlukta bir aşkın sağlıklı olamayacağını söylemişler. Ama annem evlenme teklifini yine de kabul etmiş. Bir yıldan biraz az bir süre boyunca çılgın bir aşk yaşamışlar. Annem hemen hamile kalmış. Doğum sırasında da ölmüş. Bunun babam üzerinde yarattığı şok çok büyük sarsıntıya sebep olmuş. Söylemeye gerek yok, bir daha aşık olmamış tabii. Başka bir kadına gözünün ucuyla bakmamış bile. Kabuğuna çekilmiş. Bütün hayatını çalışmalarına ve bize adamış Katya ile bana. Sanıyorum bir ara sana söylemiştim. Katya da ben de annemize inanılmayacak kadar çok benziyoruz. Onun resimlerini gördüm. Benzerlik gerçekten şaşkınlık doğuracak kadar müthiş. İnsanın dengesini bozuyor, aklını başından alıyor. Ben gerçi psikolojik mekanizmaları bildiğimi iddia edemem. Bu daha çok senin alanına yakın herhalde. Ama sanıyorum olayın aslı şöyle olmalı. Babam bir ara işine ara verip bahçeye çıkıyor. Katya'yı o gencin kollarında görüyor. Durum tabii ki son derece masum. İki genç duygularının derinliğini anlamaya çalışıyorlar. Ama babamın oraya bakınca gördüğü şey başka oluyor. Kendi karısını bir başka erkeğin kollarında görüyor o. Çalışma odasına dönüyor. Şaşkın ve sarsılmış durumda. Katya o arada gence veda edip odasına çekiliyor. Delikanlı tatlı hülyalar içinde bahçeye çıkıyor. Bu sefer elinde tabanca var. Benim talim tabancalarımdan biri. Ve pol ağzının köşelerini aşağıya doğru büküp omuzlarını kaldırdı. Tekrar sırtüstü uzandı. Gözlerini yumdu. Bir süre sonra sözüne devam etti. Tam ne olduğunu elbette ki bilemem. Ama herhalde bu anlattıklarım gerçeğe çok yakın olmalı. Her neyse. Ben gece eve döndüğümde zavallı gencin cesediyle karşılaştım. O zamanlar henüz kişiliğimin cazip yanını oluşturan bu soğukkanlılığı geliştirmiş değildim. Korkmuştum, aklım karışmıştı. Şok içindeydim. Böyle bir durumun doğurabileceği tüm duygular bende de belirmişti. Doğru düşünemiyordum. Katya'yı uyandırdım. Ona olup biteni anlattım. Onun durumunu herhalde tahmin edebilirsin. Saatlerce konuştuk. Gecenin geç saatlerine kadar. Ne yapabilirdik? Babamın cezaevine, hatta daha beteri akıl hastanesine girmesine izin veremezdik elbette. Katya uzun süre şokun eşiğinde gitti geldi. Elimi öyle sıkı tutuyordu ki tırnakları derime batıp kanatıyordu. İkide bir ürperdiğini görüyordum. Ama ağlamadı. Hatta o günden sonra bir daha da ağladığını görmedim. Ne yapacağımızı bilmediğimize göre bir şey yapmamaya karar verdik. Katya'yı yatmaya yolladım. Uyusun diye değil elbette. Ben de sessizce bahçeye indim. Ne yapabileceğimize karar verinceye kadar cesedi çalıların arasına sakladım. Ben hiç kıpırdamadan oturuyor, duyduklarımı anlamaya, kavramaya çalışıyor, beceremiyordum. Güneşin ensemi pişirdiğini ama benim yine korkuyla ürpermeye devam ettiğimi hatırlıyorum. Rüzgar çarşafın bir ucunu uçurdu. Uzanmış duran bacaklarımın üzerine örttü. Nedendir bilmem. Bugüne kadar o dakikayı hep bacaklarımın üzerindeki çarşafı düşünerek hatırladım. Sonunda konuşabildim. Ama ne seçeneğin vardı ki elinde dedim. Herhalde baban suç olduğu gibi üstlenmekte, çocukların bu işe bulaştırmamakta direnmiş olmalı. Kader bazen beklenmedik küçük cilveler yapar Monja. Babam itiraf etti tabii ama yaptıklarını kabul etti demek istemiyorum. Ertesi sabah babam olan bitenlerden hiçbirini hatırlamıyordu. Hiçbirini. Olay belleğinden tümüyle çıkmıştı, unutulmuştu. Karşımda kahvaltı eden, orta çağın bilmem nesinden söz eden adam tümüyle suçsuzdu. Ömründe kimseye zarar vermiş değildi. Zaten zarar verebilecek biri de değildi. Hiçbir şey hatırlamıyordu. İşte o geceden bu yana babamın belleği hep zayıf kaldı. Komik sayılacak kadar. Eminim sen de dikkat etmişsindir. Sen de takdir edersin ki onu Fransa'nın en saygın bilimcilerinden biri durumuna getiren zihin şimdi gördüğüm kadar bu dalgın kafa olamaz. O kazadan önce zihni de belleği de çelik gibiydi. Ama anlayamıyorum. Olayı hatırlayamıyorsa nasıl itiraf etmiş olabilir? Sevgili dostum, benim kurnaz denilecek kadar akıllı olduğumu unutuyorsun. Ben tüm yarı gerçekleri kullandım ve onun yetkililere genç adamı kaza sonucu öldürdüğünü söylemesini sağladı. Kasıtlı olarak değil tabii. Bunu yaparken de babama kendisinin deli olduğunu hiç ihsas ettirmedim. Önce ona delikanlının bahçemizde ölmüş olduğunu, vurularak öldüğünü söyledim. Sonra bir hikaye uydurdum. Genç adamın kendini Katya'ya zorla kabul ettirmeye çalıştığını, Katya'nın da paniğe kapılarak onu vurduğunu söyledim. Ne? Şaşkınlığını kendine sakla dostum. Hikaye az sonra daha da garipleşiyor. Babama Katya'nın bu işi yaptığını ama şok yüzünden hiçbir şey hatırlamadığını anlattım. Katya'nın gerçeği öğrenmesinin çok zalimce bir şey olacağı, hatta aklına ve ruhsal durumuna da kötü etki yapacağı konusunda babamla anlaştık. İkimiz birleşip delikanlıyı babamın hırsız sanarak vurduğu hikayesini uydurduk. Anlıyorsun işte, babam o genci öldürdüğünü itiraf etti. Ama bu işi gerçekten kendini yapmış olduğunu hiçbir zaman bilmedi. Polise anlattığımız hikayeyi kısa bir soruşturmadan